Ayrım 69, sayfa 922. 2. Lu Yuener 5 yaşındayken halası birkaç bambu parçası, ahşap bir tokmak ve biraz kalın beyaz ayak bağlama bezi çıkarıp "Yuener, artık 5 yaşındasın. Artık ayaklarını bağlamak gerek." dedi. Yuener, "Hala, neden ayaklarımı bağlayacağız?" diye sordu merakla. Halası ciddi bir tavırla, "Ayakları bağlanmayan kızlar evlenemez de ondan," diye cevapladı onu. Yuener, "Neden evlenecekmişim ki?" diye sordu. Halası gülerek, "Hayatının sonuna kadar sana bakmamı beklemiyorsun herhalde," dedi. Eniştesi koca elliyi, yumuşak kalpli bir kumarbazdı. Dışarıda çelikten yapılmış kasıntı bir adam gibi gezinirdi ama eve döndüğünde süt dökmüş kediye dönerdi. Sobanın önüne oturmuş, içkisinin yanına meze yapmak için birkaç küçük balık pişiriyordu. İki koca eli öyle göründüğü gibi beceriksiz değildi. Aslında çok çevik ve marifetli elleri vardı. İnce söğüt dallarına geçirilmiş balıkların cızırdarken çıkardığı o mis gibi koku, Yuener'in burnuna doldu. Yuener eniştesine büyük bir minnet duyuyordu. Çünkü halası ne zaman dışarıya çalışmaya gitse, bu tembel enişte evde kalıp gizli gizli yemek aşırırdı. Bazen büyük bir demir kaşıkta yumurta kızartır, bazen de ateşte et kavururdu. Eniştesi ne zaman yemek aşırsa bir parçasını da Yuener'e verirdi. Ama tek şartla, halanı söyleme sakın. Balıkların iki tarafındaki pulları tırnaklarıyla temizledikten sonra bir çimdik atıp dilinin üzerine koydu. Ardından biraz içki içip balığı midesine yolladı. Halam doğru söylüyor. Küçükken ayağı bağlanmayan kızlar büyüyünce kimsenin istemediği kokuşmuş koca karılara dönüşüyor dedi. Duydun mu ne dediğini? Enişten de aynı şeyi söylüyor dedi halası. Koca Elliyu, Yuener, neden halanla evlendiğimi biliyor musun diye sordu. Yuener, iyi bir de ondan diye cevapladı. Hayır dedi koca Elliyu, çünkü ayakları küçüktü. Yuener önce halasının küçük ayaklarına, sonra da kendi doğal ayaklarına bakıp benim ayaklarım da bağlanınca böyle mi olacak diye sordu. Halası, orası sana kalmış. Eğer sözümü dinlersen seninkiler daha bile küçük olur dedi. Annem ne zaman bize ayaklarının bağlanma hikayesini anlatsa bu hem kan ve gözyaşı dolu bir serzenişe hem de annemin kendi şanlı tarihiyle hava attığı bir gösteriye dönüşürdü. Annem halasının sarsılmaz kararlılıkta erkeksi bir karakteri olduğunu söylemişti. Elinden her iş gelirmiş. Marifetliğiyle Gayomi Kuzey Doğu Bucağı'nın bütün köylerinde tanınırmış. Herkes evi onun yönettiğini bilirmiş. Koca Elliyu sadece kumar oynar ve kuş avlanırmış. Bunun dışında bir şey yaptığı yokmuş. 50 dönümlük arazi, iki eşek, ev ve tarla işleriyle tarlada çalışacak adam bulma işi hep halasının eline kalırmış. Boyu en fazla 1.50, kilosu da 40'ı geçmeyen bu kadının bu küçük haliyle bu kadar çok ve büyük işin altından başarıyla kalkması gerçekten bir mucizeymiş. Yeğenini örnek bir genç kız olarak yetiştirmeye yemin etmiş. Böyle bir hala için ayak bağlamak elbette ki kesinlikle atlanmaması gereken bir noktaymış. Annemin ayak parmaklarını bambu parçalarının arasına iyice sıkıştırıp geriye doğru kırmış. Annem kesilmek üzere olan bir domuz gibi ciyaklamış. Sonra şapa bastırdığı beyaz bezleri sıkıca ayaklarına dolamış defalarca. Kat üstüne kat çıkıp ardından tokmağı alıp parmaklarını ezmiş bir güzel. Annem bunun acısının tıpkı kafanı duvara vurmak gibi bir şey olduğunu söyler. "Hala, bu kadar çok sıkma," diye yalvarmış annem. "Seni sevdiğimden bu kadar çok sıkıyorum," demiş halası keskin bir bakış atıp. "Eğer seni bu kadar çok sevmeseydim ne kadar gevşek olursa olsun umurumda olmazdı. Ayakların iki küçük altın nilüfere dönüşünce gelip bana teşekkür edeceksin." Annem ağlayarak, "Hala, ben evlenmesem olur mu? Eniştem de sana bakarım hayatınızın sonuna kadar," demiş. Yumuşak kalpli eniştesi bunu duyunca araya girmiş. "Biraz gevşetsen ne olur sanki, hadi gevşetiver." Halası eline bir süpürge alıp kocasına fırlatmış. "Defol git seni tembel it," demiş. Eniştesi şöyle bir sıçramış. Kangın yanından geçerken üzerinde duran bozuk para kemerini alıp koşarak uzaklaşmış. Eniştesi tam bir kumar bağımlısıymış. Kasabada her pazar kurulduğunda pazarın yarısı onun sesiyle yankılanırmış. Elleri bakır paralarının pasından yeşermiş. Kazanınca da kaybedince içki içermiş. Sarhoş olunca da sokakta bulaşacak adam ararmış. Bir keresinde demir süpürge denen bir adamın iki ön dişini bir yumrukta kırıvermiş. Demir süpürge demi kim? Gayomi Kuzey Doğu Bucağı'nın en meşhur haydudu. Demir süpürge dişlerini tükürüp güzel vurur. Sen de bize katılmak ister misin demiş gülerek. Koca Elliyu da bunu gidip bir karıma danışmam lazım demiş. Dalan pazarından sık sık böyle tuhaf ama komik sahnelere denk gelebilirmişiz. Kısa boylu, zayıf ve küçük ayaklı Yuğlu kocasının kulağından çekmiş. Yiğit bir tavırla eve doğru gidiyormuş. Koca Elliyu boynunu çaresizce çevirip bir şeyler gevelerken bir yandan da küçük yelpazeleri andıran koca ellerini çırpıyormuş havada. Bu manzarayı gören herkes çok şaşırmış. Demir süpürge gibi bir haydutun dişlerini döken bir kabadayı nasıl oluyor da şu küçük ayaklı kadının elinde süt dökmüş kedi gibi uysallaşıyor. Koskoca Queen hanedanı göz açıp kapamadan yıkılınca yerine Çin Cumhuriyeti kuruldu. Yuener şimdi 16 yaşında ve altın nilüferi andıran küçük ayakların en güzeline sahip. Bir çift küçük ayak görmek istiyorsan koyun aşağısına bak. Yuener'in halasının evi artık Nilüfer koyunda. Yarı okumuş eniştesi evlerinin girişinin üzerine hoş kokulu nilüfer suyunu yazan bir tabela astırdı. Yuener küçük ayaklarıyla o da gurur duyuyordu. Küçük ayakları dışında bir de nadir bir güzelliğe sahip olan yeğenini satışa sunabilecek değerli bir hazine olarak görüyordu. Bizim Yuener imparatorluk sınavını kazananların en iyilerinden birine, bir Zuan Guyan'a varacak. Dipnot: Çin İmparatorluk sınavında en yüksek dereceyi alan kişilere verilen ünvan. Derdi durup durup. İnsanlar da ona koca el, Manchu Queen hanedanı yıkıldı. Artık Zuan Guyan diye bir şey de kalmadı derlerdi. Enişte bey hemen o zaman askeri bir valiye varır. O da olmazsa bir kaymakamla evlenir derdi. 1917 yazında Guam'ın Kuzeydoğu bucağına yeni atanan kaymakam Niu Tengxiao'nun göreve başlar başlamaz yaptığı işçi afyon ve kumarı yasaklamak, haydutları ortadan kaldırmak ve ayakları özgürleştirmek oldu. Afyon içmek ve satmak görünürde yasaktı ama kara borsada el altından satılan afyon kuytu köşelerde içilmeye devam etti. Kumar da hızını kesmeden devam ediyordu. Haydutları ortadan kaldırma planı bir işe yaramadı. Geriye kalan tek şey olan ayak bağlama yasağına da kimse karşı çıkmadı. Kaymakam Niu bu yasağı yaymak için köylere bizzat kendi gidip kapı kapı dolaştı. Böylece bu hareketiyle halk arasındaki itibarını da artırmış oldu. 7. ayın o nadir görülen güneşli günlerinden birinde Dalan şehrine bir kabriyo arabası geldi. Kaymakam belediye başkanını, belediye başkanı semt idare kurulundakileri, semt idare kurulundakiler muhtarları, muhtarlar da halkı çağırdı. Hepsi büyük bir toplantı yapmak üzere harman yerinde toplandı. Kadını erkeği, yaşlısı genci, bütün köy halkı geldi. Gelmeyenler bir kile tahıl vermekle cezalandırılacaktı. İnsanlar toplanmaya devam ederken kaymakam Niu, Kocaeli Yu'nun evin girişine astığı ahşap tepeliği işaret edip, böyle bir köy evinde böyle eğlenceli ilginçlikler olabileceğini hiç düşünmemiştim dedi. Belediye başkanı, kaymakam bey, o evde harika bir çift altın nilfer var dedi yaltaklanarak. Kaymakam Niu, bu ahlaksız zevkler ulusal bir hastalık haline gelmiştir. O sözde hoş kokulu nilferler bir çift kokuşmuş ayaktan başka bir şey değildir dedi. İnsanlar akın akın gelip kaymakam Niu'nun konuşmasını dinlemek için harman yerine toplandı. Annem bize kaymakam Niu'nun yüksek yakalı siyah bir tunik, kahverengi bir şapka giydiğini söylemişti. Ağzının üzerinde siyah bir bıyık ve burnunun üzerinde altın çerçeveli bir gözlük varmış. Cep saatinin zinciri tuniğinin önünde sallanıyormuş. Ve beyefendiler gibi elinde bir bastonla geziyormuş. Sesi hışırtılıymış. Bir ördek gibi kesik kesik vaklıyormuş. Belagat sanatına çok hakimmiş. Konuşurken ağzının kenarında küçük baloncuklar fışkırıyormuş. Ama annem dediklerinin tek kelimesini bile anlamamış. Annem halısının giysilerine yapışmış çok utanıyormuş. Ayakları bağlandığından beri dışarıya çıkmamış. Kapıdan dışarıya adımını atmadığı gibi bütün gün evde oturup ağ örüyor ve nakış işliyormuş. Hayatında hiç bu kadar çok insanı bir arada görmediğinden dolayı utançtan başını önüne eğmiş. Herkesin kendi küçük ayaklarına baktığını hissediyormuş. Annem bize o gün uzun kollu, geniş yenli, yenlerinin kenarları saten manşetli, taze soğan yeşili, kaputane bir ceket giydiğini söylemişti. Örgü yaptığı parlak siyah saçları neredeyse dizlerine kadar iniyormuş. Su kırmızısı ve kenarları işlemeli bir pantolon giyiyormuş. Ayağında üzeri çiçek işlemeli satenden yüksek topuklu takunyalar varmış. Yürürken arada pantolonunun paçaları içinde kaybolan takunyalarıyla takır tukur sesler çıkararak yürüyormuş. Yürürken dengesini sağlamakta güçlük çektiğinden halısına tutunuyormuş. Kaymakam ayak bağlamanın zararları üzerine konuşurken arada hoş kokulu nilüfer salonunu da eleştirmiş. Bu feodal sistemin zehirli bir kalıntısı, marazi bir yaşam belirtisidir demiş. Herkes annemin ayaklarına doğru bakınca annem başını yerden kaldırmaya cesaret edememiş. Kaymakam sonra ayaklara özgürlük diye bir bildiri okumaya başlamış. Kadınların ayaklarına özgürlük bu bir emirdir. Hükümet bu konuda çok ısrarlı kanunda çıkardı. 3. ayda yürürlüğe girdi şakası yok. Şehir şehir, köy köy, kapı kapı dolaşıp inat edenlerle görüştük. Bakıyorlar ama görmüyorlar. Sanki önemsiz bir detaymış gibi. İş bu yasağı buradan tekrarlıyorum. Ayaklara özgürlük geldi. 50 yaş sınırdır. Altındakilere aynen uygulanacak. 30 Haziran son gün. Düzenli kontroller başlayacak. Ayda bir kontrol var. Yasağa uymayanlar cezalandırılacak. İlk ayın cezası 200 yuan. Bu ayda neye artacak? Evli olanların kocası, bekarların ana babası ödeyecek. Asıl olan budur. Yalan yanlış bilgilendirmeyin sakın ola. Bu bildiri açık ve net bir şekilde asılı tapınaklara da. Gong eşliğinde mahalle aralarında da okunacak 3 gün boyunca. Herkes kurtulursa güçlenir ulus anca. Bu yasağa karşı çıkanlara merhamet gösterilmeyecek asla. Kaymakam bildiriyi okuduktan sonra yanında getirdiği 6 tane genç kızı çağırmış. Doğal ayak gösterisi yapmaları için. Kızlar üstü açık arabadan kıkırdayarak sıçramış. Gerçekten de eli ayağı hafif, ince belli, esnek kızlarmış bunlar. Sevgili köy halkı, yaşlılar, gençler ve kardeşlerim. Gözlerinizi açın da iyice bakın diye seslenmiş kaymakam mahiyetine. Herkes gözlerini kırpmadan bu 6 genç kızı izliyormuş. Kızlar kısa saçlı ve perçemliymiş. Üzerlerinde yakası kıvırık, uzun kollu, gök mavisi gömleklerle parlak bacaklarını gösteren kısa beyaz etekler varmış. Kısa beyaz çoraplarla Warrior marka lastik, dipnot, Çin ayakkabı markası. Beyaz spor ayakkabı giyiyorlarmış. Goyumi Kuzeydoğu bucağındaki köylerin bağırlarına taze bir nefes ve serin bir rüzgar esmeye başlamış. Genç kızlar yan yana dizilip düzgün bir şekilde sıra olmuş. Kalabalığa doğru saygıyla eğilip selam verdikten sonra kaşlarını kaldırıp büyük bir uyum içinde şakımaya başlamışlar. Bizim doğal ayaklarımız var. Bizim doğal ayaklarımız var. Vücutlarımız çok değerli. Ana baba yadigarı. Kızlar sıçrayıp zıplamış. Ayaklarını yukarıya kaldırıp doğal güzelliklerini kalabalığa göstermişler. Koşup zıplar, özgürce istediğimiz gibi hareket ederiz. O küçük sakat ayaklılar gibi acı çekmeyiz. Koşup zıplamaya başlamışlar. Feodalizm, biz kadınlara zarar veriyor. Bizi bir oyuncak gibi görüyor. Ayaklarımıza özgürlük geldi. Doğal ayaklarımız var artık. Ayak bağlarınızı yırtıp atın. Ayakları özgürleşen kadın, bakın nasıl da mutlu. Doğal ayaklı genç kızlar hoplayıp zıplayarak sahneden aşağı inmiş. Onların ardından bir ortopedi cerrah çıkmış sahneye yanında. Büyük bir bağlanmış ayak modeli getirerek. Kalabalığa canlı bir şekilde açıklamış küçük ayakların hangi kemiklerinin kırıldığını, deforme edilmiş kemiklerin ne hale geldiğini ve bir daha nasıl eski haline gelemeyeceğini. En sonunda yine sahne alan kaymakam Niu, Goyemi Kuzeydoğu Bucağı'nın bir numaralı altın nilüferinin sahneye çıkıp kendi deneyimlerine dayanarak ayak bağlamanın ne kadar iğrenç ve kötü bir şey olduğunu anlatmasını emretmiş. Neredeyse köyü delen bir kafayı yemiştikler. Korkudan ödü patlayan annem hemen halısının arkasına gizlenmiş. Kaymakam Bey'in emridir, var mı karşı gelen demiş belediye başkanı. Annem halasının beline sıkıca sarılıp, hala halacığım kurtar beni, ben sahneye çıkmak istemiyorum demiş. Yuener çık hadi demiş halası. Göster şunlara, kendi malının değerini bilmediğinden çekinme sakın. Sahneye çıkıp diğerleriyle karşılaştırmalara izin ver ki hangisinin daha iyi olduğunu anlasınlar. Benim kendi ellerimle sardığım bu küçük altın nilüferler o 6 yabani eşeğin toynaklarından elbette ki daha iyidir. Halısı anneme sahneye kadar eşlik edip sonra bir kenara çekilmiş. Yöner rüzgarda salınan bir soyut dalını andırıyormuş. Goyemi Kuzeydoğu Bucağı erkeklerinin geleneklere bağlanmış gözlerinde gerçek güzelliğin simgesiymiş bu. Erkeklerin hepsi Yöner'in o küçük ayaklarına dikmiş gözlerini. Kirpiklerini şöyle bir kaldırarak onun pantolonunun paçalarını hafifçe sıyırıp o altın nilüferleri daha iyi görebilmek için yanıp tutuşuyorlarmış. Kaymakamın bakışları ışığın etrafında dönen bir pervane gibi dolanmış annemin ayak bileklerinin etrafında. Ağzı açık baka kalmış. Kendini toparladıktan sonra yüksek sesle bakın hadi, böylesine güzel bir genç kızın el emeğinden yoksun aciz bir ucubeye nasıl dönüştüğüne iyice bakın demiş. Halası deli cesaretiyle kaymakama çıkışmış. Altın nilüferlere sahip olan bir kız şımartılmak için yaratılmıştır. Bayağı işleri cariyeler yapar. Halasının kartal keskinliğinde gözlerine bakan kaymakam, sen misin bu kızın annesi demiş. Öyleysem ne olmuş demiş halası. Kızın küçük ayakları senin marifetin mi demiş kaymakam. Benimse ne olmuş demiş halası. Bu şirret orospuyu gözaltına alın demiş kaymakam. Kızın ayakları özgürleşene kadar orada tutun. Cesareti olan varsa buyursun diye gürlemiş koca elli Yu Şimşek gibi. Yumruklarıyla kalabalığı yarıp yuğlunun yanına gitmiş. Sen de kimsin diye sormuş kaymakam. Ben senin baban sayılırım demiş koca elli Yu meydan okurcasına. Yakalayın şunu diye emretmiş öfkelenen kaymakam. Birkaç görevli koca elli Yu'yu yakalamak için ürkek adımlarla öne çıkmış. Koca elli Yu elinin tersiyle adamları savurmuş. Kalabalık birbirine girip hararetli bir tartışmaya başlamış. İçlerinden bazıları yerden kesek alıp doğal ayaklı altın genç kıza doğru fırlatmış. Bohemia Kuzeydoğu Bucağı köylüleri her zaman cesaretleriyle bilinirmiş. Kaymakam Neo'nun bunu şimdiye kadar duymuş olması gerekirmiş. Bugün halletmem gereken daha önemli işlerim var. Bu seferlik bunu yanınıza bırakıyorum. Ama ayak bağının yasaklanması hükümetin verdiği bir emirdir. Buna karşı çıkmaya cesareti olanlar çok ağır bir şekilde cezalandırılacaklardır demiş kaymakam. Ardından kalabalığı yarıp arabasına binmiş. Hadi gazla gidiyoruz diye bağırmış yüksek sesle. Şoför arabanın önüne gidip araba yüksek sesle öksürmeye başlayana kadar çevirmiş krank önüne. Büyük ayaklı genç kızlar ve kaymakamın mahiyetindeki diğer birkaç kişi de apar topar arabaya tıkışmış. Araba vın vın diye ses çıkarmaya başlamış. Şoför arabaya atlayıp direksiyonunun başına geçmiş. Araba tozu dumana katıp yola koyulmuş. Ufak bir velet birden ellerini çırpıp koca elliyo kaymakama gününü gösterdi diye bağırmış. O günün akşamı demirci ustası Shangguan Fulu'nun karısı Shangguan Lü, koca ağızlı Yuan denen bir çöp çatına bir top beyaz kumaş hediye edip Yu ailesine yollamış. Tek oğlu olan Shangguan Shoxi'ye aracılık yapması için. Koca ağızlı Yuan elindeki yelpazeyle büyük ayaklarına vurup, koca baldız, eğer Manchu hanedanı düşmeseydi biri gelip kıçımı matkap da derse bile yine de sizin evin eşiğinden adımımı atmaya cesaret edemezdim, demiş annemin halasına. Ama şimdi cumhuriyet olduk. Küçük ayaklı kadınlar artık pek revaçta değil. O varlıklı ailelerin oğulların kafaları yeni fikirlerle dolu artık. Üniforma giyip sigara içiyorlar. Yabancı okullarda okumuş büyük ayaklı kızların peşine düştüler. O büyük ayaklı kızlar hem koşmasını, hem zıplamasını, hem konuşmasını, hem gülmesini, hem de oğlanlar bellerine sarıldığında kıkırdamasını çok iyi beceriyor. Senin yeğen de korkarım ki düşmüş bir zümrütü ankaya dönüştü. Sıradan bir tavuktan daha beter durumda yani. Shangguan ailesi bunu göz ardı etmeye hazır. Koca bağız, bence artık tütsüyü yakmanın zamanı geldi. O, Shangguan Shuxi denilen oğlan, yakışıklı ve iyi huylu bir çocuk. Ailesinin irice bir eşiyle katırı da var. Kendi demirci dükkanlarını işletiyorlar. Öyle varlıklı bir aile sayılmazlar ama fakir de sayılmazlar. Yuaner'in böyle bir aileye varması o kadar da kötü sayılmaz. Bu kızı bir demirciye varması için mi prensesler gibi yetiştirdim ben demiş halası. Koca baldız duymadın mı yoksa? İmparator Huan Tong karısı Harbin'e ayakkabı cilalamayı göndermiş. Koca baldız duymadın mı yoksa? İmparator Huan Tong'un karısı Harbin'e ayakkabı cilalamaya gönderilmiş. Hayat asayet falan dinlemiyor. Kraliçe de olsan gözünün yaşına bakmıyor işte. Hayat bu. Tahmin edilemiyor. Bir bakmışsın başka bir yerdesin demiş koca ağızlı Yuan. Shangguanlara söyle de benimle kendileri konuşmaya gelsin demiş halası. Ertesi sabah annem kapının üzerindeki çatlaklardan bakıp yakında kaynanası olacak Shangguan Lü'nün iri yarı vücudunu görmüş. Ayrıca halası ve Shangguan Lü'nün yüzleri kızarana kadar tartışmasını izlemiş nişan hediyeleri hakkında. Ya katırı verirsin ya da iki dönümlük bir tarla demiş halası. 17 sona boyunca boşuna bakmadım ona ben. Tamam be demiş Shangguan Lü. Başımıza bela aldık sanki. Sen kazandın. Katır senin olsun. Ama sizin şu ahşap tekerlekli arabayı da alırız. İki kadın ellerini çırpıp anlaşmayı sonlandırmış. Yuaner diye seslenmiş halası. Hadi gel de kaynananla tanış. Ayrım sonu sayfa 933.